Anadolu Bank katkılarıyla hazırladığımız Dünya Trendleri başlıyor. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde uzun zamandır merak ettiğim bir konuyu, borsayı konuşacağız ama birazcık farklı bir şekilde ele alacağız. Çünkü son dönemde biliyorsunuz ve iş dünyasında podcastleri yakından takip edenler özellikle iş kategorisinde görüyorlardır. Hep borsa podcastleri ön plana çıkmış durumda. Bu bölümdeki konuğum da çok deneyimli, uzun yıllardır bu işler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sargın İnşaat ve Makina Sanayi Ticaret AŞ'de yatırımlar müdürü olarak görev yapan Ayberk Akman şu anda karşımda. Merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Aykut Bey.
Şimdi uzun zamandır borsa merak ettiğim bir konu. Benim kişisel herkese sorduğum bir soru oldu. Türkiye'ye geldiğimde de artık neredeyse sokaktaki her kişiyi çevirip soracağım. Borsada yatırımınız var mı diye. Çoğu da beni şaşırtıyor. Herkesin yatırımı var. Nasıl oldu bu iş sizce?
Bizce aslında iyi oldu. Ben 93'ten beri sistemin içindeyim. Yani amatör olarak ve profesyonel olarak pek çok dalında çalıştım hisse senetleri piyasasının. Fakat son dönemde özellikle pandemiden sonra insanlar eve kapandılar ve evlerinde bu piyasalara çalışmaya başladılar. Fakat ondan sonra bizim bu düşük faiz politikamız, yüksek enflasyon nedeniyle insanlar işte ilk etapta eve, arabaya yöneldiler. Fakat ev, araba fiyatları da artık bir çığırından çıkınca diyeyim ben açıkça, daha küçük yatırımlarını değerlendirmeye çalıştılar. En azından enflasyona yem etmemeye çalıştılar. Döviz baskılanıyordu, faizler olması gereken yerde değildi. Enflasyonun gerisinde kalıyordu. Geriye tek seçenek kaldı insanların elinde, borsa. Borsaya bilen bilmeyen herkes girdiği için ve bu giriş ne diyeyim...
Bilinçli olmadı herhalde.
Aslında pek bilinçli olmadı fakat bu mevduat okyanusundan gelen çok büyük para bizim küçücük borsamıza biraz fazla geldiği için yükseliş çok hızlı oldu. Onunla birlikte de herkes aslında şu anda hemen hemen herkes para kazanıyordur diye düşünüyorum.
Yani şimdi bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz şey düşünmesinler. Biz burada bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz bu bölümde. Kuantum bilgisayarlar ve finansal piyasaları konuşacağız. Algoritmik ticaret ve kuantum bilgisayarlardan bahsedeceğiz. Dijital borsaların yükselişini konuşacağız. Onun dışında tabii ki yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar borsanın neresinde, bunlardan bahsedeceğiz. Risk yönetiminden, portföy optimizasyonundan bahsedeceğiz. Ama önce biz nasıl tanıştık? Onun çok güzel bir hikayesi var. Ondan bahsedelim isterseniz. Kimin sayesinde tanıştık? Cumhur Akyol sayesinde tanıştık. Sevgili Cumhur bizi tanıştırdı. O da uzun yıllardır yatırım piyasalarında çalışıyor.
Evet, o da çok eski. Evet.
Eski şöyle eski, aslında bizim onunla tanışmamız 20 küsür yıl öncesine gidiyor. Ben Eskişehir'de, üniversitede radyo programcısıyken, sabah yayını yaparken o benim yayınıma bağlanırdı ve borsayı anlatırdı. Ve aramızda da böyle inanılmaz bir elektrik olmuştu. Eskişehir'de herkes tanırdı bizi. Ya sabah o çıkan Cumhur'da Aykut, ya borsa dışında sürekli atışıyorlar, futbol konuşuyorlar, her şey konuşuyorlar gibi gibi. Böyle taksi şoförlerinden işte amfideye, profesörlere kadar herkes böyle bizi konuşurdu. Bir de o dönem tabii 2099-2001 değil mi? O zamanlar kriz de vardı yanılmıyorsam.
Tabii 2001 krizi vardı.
Ya inanılmaz yayınlar çıkartmıştık. Tabii Cumhur da önümüzdeki dönemde belki katılır yayınımıza. Şu anda çalıştığı kurum profesyonel bir kurumda, çok fazla şey katılmak istemedi. Belki de izin çıkmadı, bilmiyorum. Ona çok çok teşekkür ediyoruz bizi buluşturduğu için.
Çok evet, çok sağ olsun. Teşekkürler.
Ve onunla böyle bir hikayemiz var. Bakalım önümüzdeki dönemde belki o da aramıza katılır. Peki o zaman başlamadan önce kısaca sizi tanıyalım. Bugüne kadar neler yaptınız? Şu anda neler yapıyorsunuz son dönemde? Hep böyle yatırım piyasasında mıydınız? Nasıl gelişti? Belki onunla başlayalım. Ondan sonra da konumuza gireriz.
93 yılında 9 Eylül Üniversitesi'ne girdim. İktisat bölümüne. İşte ekonomiye ayrı bir ilgim vardı. Borsalarla da 93 senesinde tanıştım. Aslında 30 yıl oldu ilk işlemimin üzerinden. 30 yıl zaman geçti. Daha sonra işte 2001 yılında Merkez Menkul Değerler'de profesyonel olarak çalışmaya başladım. Önce O zamanlar bir ana seans denen bir kavram vardı. Ana seans, VIP seans, öyle işte daha özel müşterilere bakmaya başladık. Sonra işte bir buçuk yıl kadar Ar-Ge geçmişim oldu. O Ar-Ge'den sonra merkez portföy yönetimini kurduk. Ankara'nın ilk portföy yönetim şirketiydi. Onun üzerine de merkez yatırım ortaklığını açtık. Eral Karayazıcı tabii onlarla birlikte. Yatırım ortaklığını halka arz ettik. Daha sonra kısa bir 3 yıllık özel bankacılık geçmişim oldu. 2012 yılından bu yana da Sargın İnşaat Şirketi'nde yatırımlar müdürü olarak görev alıyorum. Ve bu 30 yıldır hep hayatımda borsa oldu. İşte Forex Matrix icat edildiğinden beri her mesaime sabah hisse senedi piyasasını açarak başladım.
Harika. Yani harika mı bilmiyorum açıkçası ama yani böyle alışkınsınızdır o zaman. Son 3 yıldır bunları yaşayanlar, işte stres, her gün ekrana bakanlar.
Ya o ekran bizim için aslında yani bizim gibi borsalara, piyasalara aşık insanlar için aslında çok eğlenceli bir yer. Yani düşse de yükselse de bir şekilde akışta kalabildiğimizde hatta çarpıldığımız zaman bile eğlenceli yerler.
Anladım.
Çünkü oradaki fiyatların değişimi, o akışta kalabilmek. Sonuçta bizim işimizin içinde insan yok. Sadece sayılar var. Doğru yaparsak biz yapıyoruz. Yanlış yaparsak gene biz yapıyoruz. İşin içinde insan olmadığı için aslında pek çok işten daha az stresli bizim işimiz.
Anladım. 30 yıldır da bu sektörde olmak inanılmaz gerçekten.
Ya
Yani kim?
profesyonel olarak 21 yıl oldu. Amatör olarak 30 yıl.
Ama neler neler gördünüz tabii, değil mi?
Tabii, bir sürü kriz, çok lezzetli. Yükselişler, düşüşler hepsi çok güzeldi.
Şimdi yani bu yayını planladık biz ama yani böyle sermaye piyasası kurulu açısından da bir yanlış bir durum yok, değil mi böyle bir yayın yapmaya? Bir şey tavsiye etmiyoruz sonuçta. Yani biraz geç oldu bunu sordum size ama.
Ve hayır, sonuçta hisse senedi ismi vermediğimiz sürece, yatırım tavsiyesinde bulunmadığımız sürece bir sıkıntı yok.
Ve son dönemde de zaten özellikle görüyorum borsa podcastleri de çok fazla yükselmiş durumda. Onun nedeni de herhalde podcast dinleyenlere de yansımış. Sokaktaki her insana yansımış olduğu gibi podcastlere de yansıdı. Mesela ilk 5'e baktığımızda 2 tane 3 tane borsa podcast'i görebiliyoruz artık.
Tabii işte o mevduat okyanusundan gelen büyük para bir şekilde kendisine yön arıyor. Yön aradığı için de işte podcastler gene biraz daha güvenilir yerler. İnsanların ismi, adı, soyadı var. Fakat işte Telegram grupları, Twitter'da isimsizler tarafından pazarlanan hisse senetleri, onlar o kısım çok tehlikeli.
Evet. Yani peki şey bu kalıcı olur mu? Yani bu artık bizim bir yatırım şeklimiz haline gelir mi yoksa bu da bir trend mi? Çünkü mesela Amerika'da yaşayan birkaç tane tanıdığım vardı. Bundan çok çok yıllar önce borsada yatırımları vardı ve onlar çok rahat emekli insanlar ama yani borsaya yatırım yapmışlar. Twitter almışlar zamanında çok çok ucuza mesela başka hisseler almışlar. Bana tuhaf gelmişti o zamanlar. Şimdi artık bu da belki bizde kalıcı hale gelir mi yoksa yine döngüsel bir şey mi? Geleneksel yatırımlara geri döner miyiz yani?
Ben kalıcı hale geleceğini düşünüyorum. Fakat bizim insanımızda hani böyle bir küskünlük şeyi var. Yeni nesilde pek o yok. 2001 krizini hatırlarsanız insanlar işte evlerini, arabalarını borsaya yatırmışlar. Sonra o paraları kaybedince borsaya küsmüşlerdi. O 2001 yılından 2015 yılına kadar neredeyse aynı hesap sayısı kaldı bizim borsada. Hani çok az yükseldi. Nüfusa göre inanılmaz az oranda yükseldi. Fakat bu işte son 2-3 yıldır gelen trendte biraz Z kuşağı olaya dahil oluyor. Ve bu Z kuşağı da yurt dışını da takip ediyor. Hani olayların ne olduğunun farkındalar. İşte yüksek temettülü şirketler peşinde koşuyorlar. Ortalamaların ne işe yaradığını biliyorlar. O yüzden ben bunun yükselişin kalıcı olduğunu söylemiyorum. Sadece borsaya yatırım yapmanın kalıcı bir alışkanlık olacağını Türkiye'de düşünüyorum.
Dijital dünyayı ve yenilikleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz. Alışkanlıklarımız bakalım önümüzdeki dönemde nasıl değişecek ve kalıcı hale gelecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada dijital dünya demişken bize zaman kazandıran ve ihtiyaçlarımızı ertelememek için avantajlar sunan Anadolu Bank Dijital İhtiyaç Kredisi'nden bahsetmek istiyorum. Günümüz dünyasında zaman hepimiz için çok çok önemli ve artık şubeye gitmeye gerek kalmadan özel faiz oranlarından faydalanabilir. Anadolu Bank ihtiyaç kredisine kolayca başvurabilir ve dijitale özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Peki başvurunuzu yaptınız, sonucu ne zaman öğreneceksiniz? Sonucu anında öğreniyorsunuz ve onaylanan kredi limitinizi anında kullanabiliyorsunuz. Yine bunun için de şubeye gitmenize gerek kalmıyor. Diyelim ki Anadolu Bank müşterisi değilsiniz. O zaman ne yapacağız? Yine aynı şekilde başvuruyu yapacağız ve başvuruyu yaptıktan sonra hemen sonucu öğrenebileceğiz ve hesap açılışı sonrası onaylanmış krediniz hemen hesabınıza aktarılacak ve daha sonra onaylanan ihtiyaç kredinizi kullanabileceksiniz. Ufak bir dipnot, Anadolu Bank krediyi kullandırma, kampanya şartlarını değiştirme ve faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Dijital ihtiyaç kredisi tutarları ve vade süreleri ve aklınızdaki tüm sorulara podcast'in açıklama kısmına bırakacağım linkten ulaşabilir, hepsine cevap bulabilirsiniz. Kuantum bilgisayarların borsa işlemlerindeki etkisi ve piyasa analizinde kullanım potansiyelini soracağım. Böyle başlayalım. Kuantum teknolojilerle ilgili bir yayın yapmıştık ama borsa işin içine girince böyle biraz şaşırdım açıkçası. Ve finansal piyasalar, kuantum bilgisayarlar, bu konuda neler söylemek istersiniz merak ediyorum açıkçası.
Şimdi bilgisayarlar hali hazırda 10 yıllardır finansal piyasalarda kendi karar yetkileriyle kullanılıyorlar. Finansal piyasalarda portföyleri optimize etmek için al ve sat anlamında iktisattan daha çok sayılar ve istatistikler kullanıldığı için ekonomistlerin yerine matematikçiler, işte istatistikçiler ve bilgisayar yazılımcıları almaya başlamıştı ki bu fizikçilerle birlikte şimdi kuantum bilgisayarları yeni oyuncu olarak sistemimize katılıyor. Gerçi burada bu 1960'ların sonunda bugün hala kullandığımız opsiyon fiyatlama sistemini bulan Fisher Black'i saygıyla analım. Kendisi doktorasını Harvard'da fizik ve matematik üzerine yapmış. Ama ne ekonomi ne de finans dersi almamış birisi. Onu da saygıyla analım.
Evet.
Şimdi bu kuantum bilgisayarların kullanım potansiyeli derseniz her alanda kullandıkları sistemde başarılı olacak. Pahalı makineler bunlar. Elbette piyasa analizinde de çok başarılı olacaklar. Özellikle algoritmik ticaret, işte yüksek frekanslı işlemler, borsa tahminleme modelleri, fiyatlama etkisi, işte borsa yönetimi, risk analizi gibi pek çok stratejiyi bizim tekrar gözden geçirmemize neden olacaklar.
Peki kuantum bilgisayarların algoritmik ticaret stratejileri ve yüksek frekanslı işlemler üzerindeki etkileri nasıl olacak? Belki bununla devam edebiliriz.
Şimdi borsalar risk yönetim merkezleri. Bizim yaptığımız her yatırımın yüz binlerce alternatif maliyeti ve aynı zamanda açtığımız her pozisyonun iki tane de alternatif yönü var. Aldığımız ürünün fiyatı yatay gidebilir, yükselebilir veya düşebilir. Bir de almadığımız pozisyonlar ya da aldığımız ürünü tercih edip vazgeçtiğimiz pozisyonlar var. Bunlar da bizim alternatif maliyetlerimiz. Rakamları, istatistiği en iyi kullanan riski bu piyasada en iyi yöneten oluyor. Piyasa işlemlerimizde sonuçlarını ölçemediğimiz bir pozisyon açmak sadece cesaret işi. Yani cesaret varsa riskini ölçemediğimiz bir pozisyonu açabiliriz. Dolayısıyla rakamlar ve istatistik olmadan risk sadece bir cesaret sorunu. Kullandığımız sayılar ve formüller aslında piyasa profesyonellerinin akıllarındaki stratejiyi formüle döküp duygulardan arındırma işi. Makinelerin sahip olma, miyopluk, tembellik, karar pişmanlığı gibi böyle insani kusurlara karşı bağışıklığı var biliyorsunuz.
Evet.
Algılar, traderların tecrübesini sayıya dökülmüş, geçmişte zararla kapatılan pozisyonları işte analiz eden araçlar ve o hataların düzeltilmesi için de geri dönüp bize önerilerde bulunuyorlar. Makinelerin bir de en güzel yanı kusursuz trade peşinde değiller. En tepeden satıp en dipten alma derdinde değiller. Keşke seansı yapmazlar. Akışta kazanmaya programlanmışlardır ki bu zaten usta traderların onlara öğrettiği bir şeydir. Ancak biliyorsunuz bu sistem kapalı bir sistem ve diğerinin hatası üzerine biz oynuyoruz. Yani benim sattığım bir hisse senedini birisi satın alıyor. Benim satın aldığım bir hisse senedini birisi bana satmış oluyor. Yani bu kapalı sistemde herkes birbirinin hatası üzerine oynuyor. Algolar günümüzde diğer algolarla beraber işte bu portföy yöneticileri, yabancı yatırımcılar, spekülatörler, manipülatörler, küçük yatırımcı, büyük yatırımcı ve tabii ki birbirleriyle de bu kapalı sistemde çarpışıyorlar. Şimdi klasik bilgisayarların bu 1 ve 0 pozisyonuna ek olarak yani bizim yazdığımız basit algoritmalara ek olarak süper pozisyon ve dolanıklık adı verilen aynı anda belli oranlarda iki pozisyonda da olabileceği durumlarda kalabilen kuantum bilgisayarlarda klasik bilgisayarların en küçük birimi bitten farklı Bu en küçük yapı taşına qubit adı vermişler. Süperpozisyon sayesinde tek bir işlemde milyonlarca durum incelenip olaylar daha bütünsel bir yaklaşımla analiz edilecek. Dolayısıyla kuantum bilgisayarlar algoritmik ticarette şimdiye kadar kullanılmış en iyi aletler olacaklar. Yüksek frekanslı işlemler derseniz o kısım ciddi sıkıntılı. Eğer sonsuz işlemleri aynı anda yapabilen bilgisayarlar neden sonuç bağlantısının bizden saklı olduğu karanlık alanları da oyunun içine yani formülün içine sokarlarsa ki sokacaklar bambaşka bir fiyatlama yöntemi. Çok büyük dalgalanmalarla anca dengelenecek. Makinelerin birbirini tetiklemesi işte %1'lik bir riskin piyasalarda %10'la fiyatlanması dönem dönem zaten yaşıyoruz biz bunu. Kuantum bilgisayarlarının etkisiyle yine çok büyük fiyat dalgaları muhakkak olacak. Dediğim gibi dalgalanmalar yaşansa da görünmez el piyasaları dengeye sokacak ve trendler kadim bilgileriyle mutlaka yine işe yarayacaklar.
Yani bu kuantum bilgisayarları son kullanıcılar kullanamayacak herhalde, değil mi? Yani ya da şu anda kullananlar kimler kullanılıyorsa?
İşte IBM'in kullandığını biliyoruz, BBVA'nın kullandığını biliyoruz, birkaç Japon bankasının, Çin bankasının kullandığını biliyoruz. Fakat bunlar deneme aşamalarında. Daha çok işte gün içi trade'ler veya algolar için değil, pek çok zor problemi çözmek için ve portföy optimizasyonu için şu anda kullanılıyorlar.
Anladım.
Bireysele açık bir şey değil. Zaten çok pahalı aletler. -270 derecelerde çalışan hani bu bizim bilgisayarlarımıza alternatif bir sistemler değil.
Evet, yani bu soruyu bilerek sordum çünkü biliyorsunuz yani bizim hemen aklımıza gelen şey oluyor. Yani bunu nasıl bize fayda sağlayabilir? Nasıl biz bunu kullanabiliriz gibi düşünüyor insanlar. Ve o yüzden sordum.
Muhtemelen şey olacak o işte portföy yönetimi yapan kuantum makinelerin portföylerine ilk etapta yatırım yapılacak muhtemelen. Belki ondan sonra sisteme girerlerse eğer yönettikleri sistemlere insanlar para yatırabilecek diye düşünüyorum.
Anladım. O zaman önümüzdeki yıllar içerisinde yatırım şirketlerinin de belki bu alanda yatırım yapması lazım. Yani portföy yatırım
Evet ama çok
şirketleri.
pahalı,
Evet.
çok pahalı yatırımlar şimdilik.
Evet, önümüzdeki dönemde yaygınlaştığında belki işler o taraf için biraz daha kolaylaşır mı? Nasıl olur sizce?
Burayı bayağı değiştirir. Çünkü o dolanıklık denen bunların artıları hani bizim bilgisayarlarımıza göre artı olan kısımları çok güçlü ve problemleri bu kadar saniyeler içerisinde çözebilmeleri ya da en etkin portföyü bulabilmeleri büyük bir avantaj.
Evet, peki güvenlikten bahsetsek, kriptografi ve güvenlik, kuantum bilgisayarların mevcut kriptografi sistemlerine olan etkisi ve güvenlik açıkları neler? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi günümüzde veri sızıntılarını engelleyecek güvenlik protokollerinin yanı sıra karmaşık matematik problemleri ve algoritmalarla şifrelenip depolama merkezlerinde tutuluyor. Bankalar da bunu kullanıyorlar. Bu şifreleme algoritmalarının kırılması da günümüz bilgisayarları tarafından pek mümkün değil. Hatta işte tüm bilgisayarlar birleşse dünyadaki bunların çözülmesinin binlerce yıl alacağı tahmin ediliyor.
Şifre sistemi şey mi oluyor? Hani WhatsApp'ta kullandığımız şifre sistemi mi? Öyle bir şey demişlerdi
Ona
yanılmıyorsam.
çok evet ona çok benzer bir şifreleme sistemi geriye doğru çözülmesi çok zor. Bu sistem kullanılıyor ama şimdi kuantum bilgisayarlar işin içine girince aynı şifreleme sistemleri saniyeler ya da dakikalar içerisinde kırılabilecek. Bu teorik olarak kanıtlanmış bir durum. Durumdan yola çıkarak kötü amaçlı kişilerin şimdi ele geçir, sonra şifreyi kır politikasıyla sağlayıcılara sızıp bu şifrelenmiş verileri ele geçirdikten sonra bu verilerin şifresini kırabilecek teknolojileri beklediği bir durum da var. Bu yüzden şifrelenmiş dahi olsa verilerin korunması çok önemli.
Peki kuantum bilgisayarlar ve portföy yönetimi arasındaki ilişkiden biraz bahsetsek. Az önce biraz girdik o konuya. Önümüzdeki dönem içerisinde birçok şeyi değiştireceğini tahmin ediyoruz. Risk analizi ve optimize edilmiş portföy oluşturma süreçleri, bu konularda ne gibi gelişmeler bekliyor bizi?
Şimdi biz bir portföy oluştururken hiçbir alıcı mevcut piyasa fiyatlarında bütün menkul değerleri eşit derecede çekici bulmuyor. Portföy yöneticisi de yani en amatör yatırımcı da en profesyonel yatırımcı da pek de bir kurumlar da etkin portföy kavramının peşindeler. Bu etkin portföy kavramı nedir? bir portföyün etkin olması için aynı risk düzeyinde daha yüksek beklenen getiri sağlayan başka bir portföy olmaması demek aslında. Yani öyle bir portföy yapalım ki en az riskle en çok getiriyi alalım. Risk değişkeniyle oynayarak biz getiriyi veya zararı arttırabilir veya azaltabiliriz. Şimdi kuantum bilgisayarlarda şu anda ilk hedef zaten bu. Portföy oluşturma sürecinde ya da portföy planlama sürecinde kuantum bilgisayarlar bir işi tek tek değil, aynı anda yapıyorlar. En basitinden 20 hisse senedi taşıyan bir portföy için risk analizi ve optimize sağlama işi günler sürüyor. Ama kuantum bilgisayarlarda bu iş saniyeler içerisinde yapılabilir ve sisteme emir gönderilebilir.
Müthiş bence. Yani
Bence de.
bence müthiş. Önümüzdeki yıllar içerisinde yani biz görür müyüz bu arada bilmiyorum da bu bence çok şeyi değiştirir diye düşünüyorum. Şu anda özellikle borsada yatırımı olanlar kafalarındaki soru işaretlerine yer buluyorlardır diye düşünüyorum bu teknolojiyle.
Ben de öyle olmuyorum ama bu teknoloji tahmin ediyorum 5 yıl içerisinde ya da okuduklarıma göre bir 5 yıl içerisinde zaten hayatımızda olacak. Piyasalarda işlem yapmaya başlayacaklar. Zaten işlem yapabilen kuantum makineler de var.
Yapay zeka tarafından bahsetsek biraz. Yapay zeka bu arada kullanılıyor değil mi? Yani borsa tahmin modellerine etkisi nedir yapay zekanın? Belki böyle sorabilirim.
Tabii, kullanılıyor şu anda. Zaten işin en önemli kısmı burada. Bu makine öğrenme alanında geleneksel bilgisayarlara biz bir takım algılar veriyoruz ve bilgisayarları tetikleyip işlem yaptırıyoruz. Kuantum bilgisayarlarda geçmiş tüm veriler ve kullandığımız algılar analiz edilip kusursuz pozisyonun makinelerden gelmesi bekleniyor. Yani birinci durumda makinelere biz bilgiyi veriyoruz. Makineler bizim dediklerimizi yapıyor. O şartlarda o pozisyonu alıyor. Fakat kuantum makinelerde bu süper pozisyon bulunup makine kendisi bu işlemleri yapmaya başlayacak. Şimdi risk yönetiminin özünde sonuçlarını bir şekilde denetleyebildiğimiz alanları azamiye çıkartıp sonuçlar üzerinde hiçbir denetimimizin olmadığı ve neden sonuç bağlantısının bizden saklı olduğu karanlık alanları asgariye indirmek gerekiyor. Mesela yarın nükleer savaş çıkma ihtimali sıfır değil. Öyle bir ihtimal
Evet.
var. Fakat biz bunu karanlık tarafta bırakıyoruz veya işte bir liderin ölme olasılığı var. Ama biz bunu karanlık tarafta bırakıyoruz. Fiyatların içerisine bugün sokmuyoruz bu fiyatlamayı. Ama sonsuz işlemi aynı anda yapabilen bu kuantum bilgisayarlar neden sonuç bağlantısının bizden saklı olduğu bu karanlık alanları da oyunun denklemin içerisine sokarlarsa bambaşka bir fiyatlama yöntemi olacak. Bu da tabii büyük dalgalarla ancak dengelenecek. Dediğim gibi o dalgalanmalar olsa da sonuçta görünmez el dengeye sokacak piyasayı ve trend yine içerisinde tüm kadim bilgisiyle görevini yapacak.
Evet, yani öngörülemez durumlar da var ama yani kuantum bilgisayarlar onu işin içine katmıyor, değil mi? Öyle anladım.
Şu an kuantum bilgisayarlar bu sisteme girdiğinde o öngörülemez karanlık noktaları da denklemin içine sokacaklar.
Tamam öyle evet
Şimdi
tamam. Yanlış
fiyatlamaya
anladım.
başlayacaklar. Yani milyonda, 10 milyonda ya da milyarda bir ihtimalle işte bu kötü savaş, nükleer savaş ihtimalini de belki fiyatların içine sokacaklar. O zaman da tabii dalgalanmalar büyük olabilir.
Ve en son işte savaş yaşadık. Yani o çok dalgalandırmadı Türkiye'de belki piyasayı. Çok etkisi olmadı ama deprem mesela etkiledi. Orada da
Tabii deprem
müdahale oldu.
etkiledi. Tabii o ya yani aslında Rusya-Ukrayna savaşı da etkiledi ama hani bir şeyden sonra ya bir şey olmaz bir şekilde tahıl koridorunu açarız biz gene oradan artı çıkarız ya da Rus gazını kullanırız deyip bilgisayarların aslında düşünemeyeceği şeyleri insanlar düşünüp pozisyon aldılar ve haklı çıktılar.
Doğru, zaten normalleşmiş durumda şu an savaş var mı yok mu Suriye'de devam eden bir şey var mı işte ne bileyim Rusya'da Ukrayna'da devam ediyor tabii ki ülkenin belli bölgelerinde ama çok da bir şeyi kalmadı gibi yani.
Biz her gün rekor kırıyoruz ama hani fiyatlamalar bu şekilde gidiyor. Zaten
Evet.
işte algılarda da şey yok. Bu haberlerin fiyatlara etkisi yok. Onlarda ortalamalar, standart sapmalar ve bunlara bağlı rakamların bilgisi var. Onlar da trend takip eden sistemler aslında.
Anladım. Peki bu dijital borsaların yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleneksel borsaları alternatif olarak ortaya çıkan dijital borsalar popülerlik kazandı ve yatırımcılar da tercih ediyorlar.
Tabii bizim ülkemizde yasal değil. Zaten yerli bizim platformlarımız da var. Fakat aslında ikisi biraz farklı konular ama aynı portföyde bulunabiliyorlar. Şimdi her portföyün, her yatırımın, her işletmenin tek amacı var. Sürdürülebilir olarak para kazanmak. Bir hisse senedini satmayacaksanız gün içinde fiyatının ne olduğuna kayıtsız kalabiliyorsunuz. İşte gerçek uzun vadeli yatırımcılar zaten kısa vadeli dalgalanmalara işte gözlerini kapatabiliyorlar ve düşen her şeyin tekrar yükseleceğinden kuşku duymuyorlar. Bunu tabii şey demiyorum. İşte Telegram'da, Twitter'da 100 FK ile alınmış kulaktan kulağa gelen bir hisse senedinden işte manipülasyona uğramış, maruz kalmış bir hisse senedinden bahsetmiyorum. Hani güçlü hisse senetlerinden. Ya yani Warren Buffett gibi insanlardan oluşan küçük bir grup oynak için oynaklık risk değil fırsat. Geleneksel borsalarda yani bizim piyasalarımızda hesaplanabilir bir fiyatlama stratejisi var. Yani bir şirketin değeri sır değil. O şirketin kaç lira edeceğini pek çok insan hesaplayabiliyor. Bu çok basit bir işlem ve dört işlem mi yapılıyor bu? Bir
Evet.
tahvilin fiyatı da hesaplanabiliyor. Hesaplanabilir ve o şirket o değere muhakkak ulaşır. Buradaki problem zamanlama. Şirket düşük değerde işlem görüyorsa o değer piyasanın ikna olduğu iskonto oranında muhakkak alıcı bulur. Yani siz yeterince iskonto o şirkete sağlanırsa Singapur'dan gelir o şirketi alırlar. Ucuzsa eğer. Kripto teknolojilerinde ise hesaplanabilir bir değer yok. Değer demiyorum. Özellikle kuantum makineler işte portföy yönetimlerine girdiğinde kripto olan formüller yeni dünyanın önemli bir değeri olacak. Ama bir kripto teknolojisinin değerinin 1 dolar mı yoksa 10.000 dolar mı olacağını hesaplayacak bir yöntem yok. O hisse senedinin fiyatının ne olması gerektiğini hesaplayabiliriz. Gelecekteki değerini hesaplayabiliriz. Ya da o tahvilin fiyatını hesaplayabiliriz. Ama o kripto teknolojisinin ne kadar olacağını hesaplayamıyoruz. Yani bu durumda o geleneksel borsalara alternatif olarak dijital borsalar pek altını dolduramıyorlar. Yani bir portföyde bulunmaları gerekir mi? Evet gerekir. Aynı MTA gibi. Çünkü geleceğin teknolojisi bunlar. Dijital para birimleri de bir portföyün içinde bulunabilir ama bir hisse senedine rakip olarak görmüyorum. Çünkü hisse senetleri temettü veriyor, doğru hisse senetleri ya da tahviller belli bir faiz veriyorlar. Fakat bu kriptolar da hesaplanabilir bir değer yok. Ne olacak derseniz yatırımcılar bir şekilde geleneksel bizim borsalarımızla dijital borsalar arasında bir etkin portföy kendilerine göre dengelerini bulacaklar.
Peki sosyal medya dedik ya, yani sosyal medya ve borsa ilişkisi son dönemde de yine oldukça popüler. Eskiden Avrupa yakasını izler miydiniz bilmiyorum. Çok severim.
Tabii bayılırdım.
Orada bir berber vardı. Berberden herkes gider işte borsa konusunda bilgi alırdı. Ona göre yatırım yapardı. Biraz ben sosyal medyayı
Evet.
buna benzetiyorum. Bilmiyorum da katılıyor musunuz? Orada mesela neyi yanlış
Şöyle.
yapıyoruz sosyal medyada? Doğru böyle güzel analizler yapanlar da var görüyorum. Ama böyle saçma sapan işte hiçbir ortaya teknik bir şey sunmadan işte şu işte hisse yükselecek diyenler de var ve onun arkasından gidenler de var.
Evet. Şimdi bizim gibi derinliği az olan borsalarda sosyal medya çok büyük bir risk bence. Bilgi çok hızlı yayılıyor ama doğru bilgiyi analiz edebilme yeteneği de çok az. Bu platformlarda ben açık konuşacağım, etkileşimlerin tamamına yakını iyi niyetli değil. Yani bir hisse senedini buradan al buraya gidecek veya işte buradan sat buraya düşecek. Bu zaten bir borsacının yapmayacağı bir şeydir. Biz genellikle tahmin yapmayız, akışta kalırız. Piyasa ile ilgili tahminde bulunmamız pek gerekmez. Piyasa ne tarafa gidiyorsa biz zaten o tarafa doğru pozisyon alıyor oluruz yavaş yavaş. Ama hani işte çok sağlam temel analizler yaparsınız, bir hisse senedinin fiyatını çok iskontolu olduğunu bilirsiniz. O da dediğim gibi dört işlemle yapılan bir şey ve o işlemi zaten birinin size söylemesine gerek yok. O yüzden sosyal medya işte bu Telegram grupları bizim mal boşaltmak ya da mal toplamak tabir ettiğimiz operasyonları pazarlama platformu olarak görüyorum ben.
Evet.
Yatırımcı etkileşimini işte küçük yatırımcılara kendi mallarını yukarıdan satabilmek amacıyla kullanıyorlar. Borsada dediğim gibi dört işlemle hesaplanabilen kıymetli şirketlerin fiyatlandığı bir ortam. Şimdi bu ortama eğer başkasının aklıyla girmeyi ve para kazanmayı umuyorsanız sadece iki tane yöntem var. Ya bir profesyonel tutup portföyünüzü yönettireceksiniz ya da profesyoneller tarafından yönetilen fonları satın alacaksınız, bırakacağız onlar yönetecek. Hayır, ben işlemlerimi kendim yapacağım diyorsak, tüm halka açık hisse senetlerinin değerleri çok da karışık olmayan yöntemlerle hesaplanabiliyor. Sosyal medyada bu eğitimleri veren çok kıymetli insanlar var. Bu yöntemleri öğrenip ucuz hisse senetlerini tespit edip güvenli yatırım zaten kendileri yapabilirler. Hiç kimsenin hisse senedi ismi söylemesine gerek yok.
İyi, o kolay yolu seçiyor insanlar.
Evet,
Her
o
zaman olduğu gibi.
biraz kolay yolu seçiyor. O kolay yolda muhakkak bir şey oluyor. Yani oltanın ucundaki yem olabiliyor.
Evet. Peki yani yeni nesil yatırımcılardan bahsettik ya girişte. Z kuşağından bahsettik. Onlar biraz daha farklı bakıyorlar. Yani biz biraz daha garanticiyiz herhalde bizim kuşak. Annelerimiz,
Evet.
babalarımız daha garantici. Onlar yani çeyrek altın, işte altın günleri, altına yatırım
Evet.
yapanlar yastık altında. Yani
Evet.
işte biz de aslında aynı kuşağız aşağı yukarı. Onların korkularıyla büyüdük. Girişimci şeyimiz yok, ruhumuz yok. Bir yere girelim, çalışalım, orada eskiyelim. Fazla riske girmeyelim. Değil mi böyle? Ben kendi açımdan böyleyim, bilmiyorum. Siz öyle misiniz?
Evet, bizim kuşak
Yani
genellikle öyle.
yetiştirilme açısından yani. Ama Z kuşağı öyle değil. Yeni nesil yatırımcıları nasıl görüyorsunuz? Yatırım tercihleri neler? Hani bunlar konusunda borsa uygulamaları kullanıyorlar, sosyal ticaret platformları
Evet.
üzerindeki etkileri neler? Bunlardan belki bahsedebiliriz.
Piyasada genel görüşün aksine, hani bu yeni kuşağı hep Mısırlılarda bile varmış ya, bundan adam olmaz işte, yeni kuşağı pek güvenmiyorlarmış. Ben bu genel görüşün aksine yeni nesil yatırımcıların çoğunun daha çok sorguladığını, araştırma yaptığını görüyorum. Bu 2001 krizinde hatırlarsanız evini, arabasını, yazlığını satıp borsada kaybedenler olmuştu. Fakat yeni nesil risk algısını şimdilik daha iyi yönetiyor. Makineleri oyunun içine sokuyorlar. Bir de o borsa uygulamaları son yıllarda çok gelişti. Pek çok bilgiye bu uygulamalar sayesinde ulaşabiliyoruz. Çok fazla bilgi var ve bu bilgilere kısa sürede ulaşabiliyoruz. Biz 90'larda işte gazetelerden bir gün öncesinin fiyatlarıyla milimetrik kağıtlara çizilen teknik analizler ya da Teletext'ten izlenen fiyatlarıyla borsacılık yapmaya çalışıyorduk. Şimdi anlık analizleri, hani o günlük grafikleri 5 dakikalık, işte 1 dakikalık, 3 dakikalık parçalara ayırıp analiz edebiliyoruz ve bu yeni kuşak da bunu çatır çatır kullanıyor. Bu çok güzel bir şey. Ve tüm parasını bir ürüne koymak yerine araştırıp öğreniyorlar. Bizim nesilden daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Tek eksikleri büyük düşüş görmediler. Onu yaşayıp yönetebilirlerse ayakta kalanlar gayet güçlü bu işi devam ettirecekler diye düşünüyorum.
Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Çünkü özellikle girişte de söylediğim gibi Türkiye'de böyle herkese soruyorum yani. Özel ilgi alanım oldu. Borsada yatırım yapıyor musun diye gencine, yaşlısına, ev hanımı, çalışan, emekli. Yani %90 yatırım yapıyormuş. O da şaşırttı beni. Ve Teletext var mı bu arada hala?
Sanırım yok ya. Hiç merak edip bakmadım. Ben de şimdi merak ettim, bu kim ona bir.
Oradan ben de hatırlıyorum, evet, Teletext'ten maç sonuçlarına bakardık, başka şeylere bakardık. Borsa özellikle bir şekilde oradan
Tabii
takip
borsayı
edilirdi.
takip eden.
Evet, ilginç.
Evet.
Şimdi tabii ki çok daha hızlı bilgiye her yerden ulaşma şansını yakalıyoruz uygulamalar sayesinde. O da büyük fark yaratmış durumda. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim sizlere beni davet ettiğiniz için.
Kapatırken her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Son dönemde okuduğunuz bir şeyler var mı? Belki bir kitap önerisinde bulunursunuz ve son sözleri alırız, veda eder, kapatırız.
Önceki podcastlerinizi de dinledim. Bayağı düşündüm hani hangi kitap olsun diye. Tanrılara Karşı diye Peter Bernstein'in bir kitabı var. Bence borsada yatırım yapmak isteyenler için ya 50 kitaba bedel diyebilirim.
Harika, hemen alacağım bunu. Hazır Türkiye'deyken. Hemen okuyayım.
Muhakkak
Çok
öneririm. Bir de su gibi akıp gidiyor. Yani çok güzel yazılmış, inanılmaz akıcı bir kitap ve içinde çok fazla bilgi var.
şimdi daha çok merak ettim. Su gibi akan kitapları çok seviyorum. Gerçekten. Podcast'ın açıklama kısmına koyarız. Bizi dinleyen takipçilerimiz de alır okurlar. Çok çok teşekkürler. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
Umarım buluşuruz. Görüşmek üzere.
Anadolu Bank katkılarıyla hazırladığımız Dünya Trendleri'nin sonuna geldik.